Ayrım 20, sayfa 189. Hanım, kendini bu kadar kirleten biri dengeye varamaz. Önce arınmalısın. Sen, onlarca filtrede oluşan bir organizmanın, ciğerlerinin, bağırsakların, sinüslerinin, hatta kalbin hepsi birer filtre ve attığın toksinlere bakılırsa uzun süredir kendi kendini kirletiyorsun. Çok kirliydin. Hala da temizlenmiş değilsin. Önce arınacaksın. 10 gün sonra gel. Hazırsan alırız. Birazdan sana yeni kıyafetler getirecekler. Seninkileri atmak zorunda kaldık. Artık gidebilirsin dedi ve kalkıp arkasına döndü. Gitmek üzereydi. Can doğrulup sordu. Ayahuasca nedir? Hanım sakince döndü, ellerini birbirine bağlayarak konuştu. Kafatasının içinde hemen hemen her şeyin bir sağı ve solu var. Ama beynin tam ortasında küçücük bir parça var. Hormonların üretildiği, aldığın kararların ham maddelerinin kimyasal olarak oluşturulduğu merkez burası. Epifiz bezi. Aynı bir göz gibi dizayn edilmiş, retinası sayesinde ışığı algılayan bir yapısı var. Çam kozalağına benzeyen küçücük bir organ. René Descartes'in ruhun koltuğu adını verdiği bu organ bizim üçüncü gözümüz. Gözünü kapattığında düşündüğün şeyi görselleştirmeni, aklınla görmeni sağlayan şey bu parçanın göze benzeyen yapısıdır. Hayal kurmanı sağlar, beyninde başka hiçbir organ epifiz bezine benzemez. Vücut tamamen karanlıkta uyurken dahi eğer ayak topuğuna güneş ışığı değerse epifiz bezin bunu algılar ve melatonin salgılamayı keser. Bu parça büyüklüğünde oranlı en fazla kan basıncının olduğu yerdir. Yani enerjinin en yüksek olduğu yer. 1997'de Jennifer Ann Luke kullanılan sodyum florunun epifiz bezini kireçlendirdiğini ispatladı. İçtiğin asitli içeceklerde, yediğin paketlenmiş gıdalarda ve bugün özellikle Amerika'da şişelenmiş içme sularında dahi florür kullanılmaktadır. Hatta yeni doğan çocuklara dişleri güçlensin diye florür hapı dahi verilmeye başladılar ki Avrupa Diş Hekimleri Odası'nın yaptığı resmi açıklamaya göre florürün dişe bir katkısı yok, tam tersi ciddi bir zehirdir. Vücuda alınan florür epifiz bezini kireçlendirir. Bu kireçlenmenin yan etkisi olarak zor uyuma, gece saat 2 ila 5 arasında aslında melatonin seviyesinin en yüksek salgılanması gereken zamanda uyanma görülür. Bu yüzden depresyona girer insan. Ama kireçlenmiş bir epifiz bezi insanı sadece depresyona sürüklemez. Daha büyük bir etki yapar. Kişi karar vermekte zorlanan birine dönüşür ve yönetilebilir olur. Kendini düşünüp karar veren değil, dinlediğini uygulayan bir organizmaya dönüşür. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar toplama kamplarına koydukları insanlara florür verdikleri için toplama kamplarındaki milyonlarca insanı öldüresiye yönetebilmişlerdir. Kimse ayaklanmamıştır, hatta itiraz bile edememişlerdir. Bugün ülkemizde çeşme suyunda florür vardır. Her duygu hissettiğinde epifiz bezin titreşir ve kireçlenen bir epifiz bezi titreşmez, duygu üretmez hale gelirsin. Boşlukta, hissiz ya da tek bir duyguya takılı kalmış, duygu kısırı bir organizmaya dönüşürsün. Duygu üretemeyince huzursuzluk hissi kaplar benliğini ve sadece sahip olduklarından keyif alır hale gelirsin. Çünkü geri kalan hiçbir şey seni harekete geçiremez. Ruhun kireçlenmiştir. İşte ayahuasca epifiz bezinin kireçlenmesini çözmekte işe yarayan ve şamanlar tarafından binlerce yıldır kullanılan çok özel bir ağaçtır. Çakruna yaprağıyla karıştırılarak yapılan çay sayesinde ayahuasca'nın içinde bulunan DMT sinir sistemi tarafından emilir. DNA'ya kendini hatırlatan bir ritüeldir. Doğum anında ve ölüm anında beyin tarafından en yüksek dozda salgılanan DMT'yi bu bitki sayesinde sisteme alıp filtrelerini kendi ayarlarına döndürmeye çalışırız. Ayahuasca yanlış kullanıldığında öldürücü olabilir ama kesinlikle uyuşturucu değildir. Özellikle eroin ve diğer ağır uyuşturucu madde bağımlılarının bırakılmasında ayahuasca'nın etkisi ispatlanmıştır. 2000 yıldır şamanlar tarafından kullanılan bu bitkiyi senin sistemine yükledik. Perhiz yapmadan geldiğin için sistemin içinde ne varsa boşalttı. Epifiz bezine ulaşana kadar sindirim sistemini temizledik. Perhizli gelseydin etkisi çok daha farklı olacaktı. Amazon'da yetişen bu bitkilerden yapılan çayın doğanın ruhuna taşıdığına inanılır. Saatler geçtikçe kendini daha iyi hissedeceksin. Temiz kalmalı, kimyasal hiçbir şey kullanmamalı, içki içmemeli, kendini uyuşturacak hiçbir madde kullanmamalısın. 10 gün sonra görüşmek üzere dedi ve arkasını dönüp çıktı. Hanım çıkar çıkmaz odaya biraz önceki adam girdi. Elindeki katlanmış kıyafetleri sandalyenin üzerine koydu ve gitti. Can ayağa kalktı. Aklı karmakarışıktı. Midesi bulanmıyordu artık. Ama kendini tuhaf hissediyordu. Karın kasları spor yapmışçasına ağrıyordu. Kusarken çok kasılmıştı. Kurulandı. İyi olup olmadığını bilmiyordu. Sarındığı havlunun içinde gözlerini kapatıp aklına Duru'yu götürdü. Kalbine saplanıp beyinciğinden dikey bir şekilde çıkmak isteyen o acıyı hissetmedi. Acı gitmiş gibiydi. Sıktığı dişlerin arasında nefes alırken içinde seni zerre kadar umursamayan bir karı için mi tüm bunlar diye konuşan sesi duydu ve gözlerini açtı. 12. Darbe. Hukuk hakkın pezemekliğini yapacak hale getirildiğinde, hak aranacak kadar kaybolduğunda, doğruyu yapmak, doğruda durmak, hayata tehlikelerde olduğunda neyse ki darbe vardı. Haberin yayılmasına ihtiyaç duyduğunuzda, elinizdeki delilleri adınıza gizli gizli tutarak paylaşmak istediğinizde, uğradığınız haksızlığın herkese anlatmak istediğinizde darbe size hizmet edecek tek mecraydı artık. Tüm medya bir görevli gibi sisteme hizmet ederken, hukuk sahtekarlığı korumak için bir kalkana dönüşmüşken, eğitim potansiyelinin eritilip yok edildiği bir delikken, her saniye hakları yenen milyonlarca insanın çaresizliğinin çığlığa kulak olmuştu darbe. Kaldırımın zifli kenarlarına çıkan bir papatya gibi narin ve zamanı geldiğinde her yere yayılan papatyalar gibi yaygındı. Narinliği belki bir zaaftı ama yaygınlığı doğaldı. Çünkü ihtiyaç haline gelen her mecra bir yolunu bulur, mutlaka var olurdu. Kitapların ortaya çıkış nedeniydi bu. Sözle anlatılamayanı anlatmak. Gazeteler, televizyonlar, dergiler, cep telefonları, internet. Her şey bilginin insandan insana ulaşması için doğmuştu. Ve kısa bir süre sonra insan tarafından kurulmuş bir kısır sistem tarafından ele geçirilip bilgiyi bir tutsak gibi tutan insanların manipüle etmek için odaklanan bir şeye dönüştürülse de iletişimin doğumu devam ediyordu. Bilgi daima yolunu sonunda bulurdu. İletişimin evrimi ele geçirilemez oluncaya kadar devam edecekti. Sistemin ulaşamadığı bir mecra doğana kadar iletişim doğacaktı. Darbenin basılmış haline baktı Muammer Bey. Artık sadece internette değil, birçoklarının da elindeydi. Kimin bastığını ve nasıl dağıtıldığını bilmiyorlardı. Ama araştırdıklarında her çıkan yeni sayının metroya, otobüs duraklarına, toplu taşıma araçlarının içine bırakıldığını fark etmişlerdi. Artan popülerliğiyle birlikte düşmanları da çoğalmaktaydı. Henüz bir vukuat olmamıştı ama fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Özellikle geçen ay çıkan haberle ortam iyice sessizleşmişti. Başbakanın kızının görüntüleri sarsmıştı herkesi. Haberlerde çıt çıkmasa da sokakta, internette bağırıyordu darbe. Kendisine gönderilen deliller üzerinden ne varsa sunuyor ama yargılamıyordu. Sadece soruyordu. Başlıkta Hilal'in terör örgütüyle ilgisi ne yazıyordu. Yorum yoktu. Herkesin sadece kendisine sorması gereken sorular vardı. Soru sormayan bir millet asla var olamazdı. Darbeyi ikiye katladı, önündeki sehpaya koyup sessizce kendisine bakan Özge ve Ömer'e döndü. İki gencecik insan, sadece iki kişi, hakka sahip çıkmak için kendi çaresizliklerinde çabalıyorlardı. Muammer Bey'in hanımı Güler Hanım yemekleri tabaklara servis yapmaya başladığında homurdanarak şikayet etti. Kaldırın şu dergiyi artık. Nereye gitsem herkesin elinde bu insanların darbe diye dergi alıyorlar. Muammer Bey Özge ve Ömer'e göz kırpıp bedava olunca her şey olur dedi. Kimseye anlatmamışlardı birlikte çalıştıklarını. Haftada bir öğlen yaptıkları gibi Muammer amcanın evinde Güler Hanım'ın öğlesi yemeklerini yediler. Yemek sonrası darbenin internet sayfasındaki reklam gelirleri için anlaştıkları aracı şirketten Londra'daki bankaya yapılan ödemeleri sessizce indirdiler. Muammer Bey'in getirdiği sermayeyi geri ödeyeli 2 ay olmuştu ve şimdiden zengindiler. Her şey fazlasıyla yolunda gidiyordu. Sadık'ın abarttığı kadar tehlikeli bir durumda yoktu. Korkuyla yönetmeye alışılmış birinin abartılı manipülasyonlarına izin vermeyecekti. Sonuçta yalan söylemiyorlardı. Kendilerine gönderilen fotoğrafları yorum katmadan sadece sorularla yayımlıyorlardı. O kadar. Kazandıkları parayı nasıl değerlendireceklerini düşünürken Özge'nin telefonunu çaldı. Araya Ayşe güldü. Anneannesinin ve dedesini öldürülmüştü. 13. Eti ve Bilge. Kafasını koyduğu yastığın yumuşaklığından toprağa çekilen bir hali vardı Eti'nin. Bedeninde tutunmaya çalışan hayat o kadar çelimsizdi ki çökmek üzere olan organlarının temizleyemediği kan tenindeki sarılıkta yardım beklercesine belirginleşmişti. Sanırım oğluma haber vermenin zamanı geldi. Yanında oturmakta, ayağı fırlamak arasında tereddütte olduğu belli olan iki yardımcısı ve Bilge'nin kim oldukları bilmediği, daha önce görmediği 5 kişiyi aynı anda ayağa fırladılar. Eti'nin baş yardımcısı Ata, Can'ın ülkeye dönüşü adına gerekli organizasyonları yapmak için harekete geçerken, diğerleri kendilerinden istenecek herhangi bir şey yapmak için ona odaklandılar. Kalabalığın arasında kayboldu Bilge. Sabah Eti'yi görmeye geldiğinde böyle bir manzarayla karşılaşacağını düşünememişti. Dün geceyle ilgili rapor verecek, biraz Eti'yle sohbet edecekti ama şimdi şoktaydı. Eti sanki sadece Bilge'nin duyabileceği bir ses frekansıyla fısıldadı. Bilge diye. Bilge kalabalığa geçip Eti'ye yaklaştı. Mesafesini koruyarak, maalesef bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrayan bir bedenin ne kadar yaklaşılabilirdi ki? Eti'nin sararmış gözlerine baktı. Ruhunu sarılırcasına ve hayatında ilk defa savaşmadı gözlerinde dolan yaşlarla. Eti çıksınlar diye mırıltıyla. Bilge burnunu çekerken görev bilinciyle ayaklananlara seslendi. Bizi yalnız bırakır mısınız? Ama her zamanki gibi sesi duyulmadı. Sanki fark edilmemek için yaratılmıştı. Dişlerini sıktı. Gözyaşlarını yutarken içinde sıkan çaresizlik ağzından çıktı. Bizi yalnız bırakın. Çoğunu tanımadığı 7 kişi bir hamlede dönüp bıraktılar kendilerini. Haykıran kim olduğuna, Can Manay'ın asistanı olduğunu anladılar. Eti'nin bakışındaki onaylamayı buldular ve odadan çıktılar. Bilge yatağın yanına konmuş, veda sandalyesine çöktü. Gözyaşlarını yutkunmayı bıraktı. Boşalan odanın sessizliğinde özüne, Eti'nin her bakışında görebildiği o özüne döndü. Ellerini birbirine kitleyip 2 bacağın arasına soktu çaresizlikle. Sırtındaki kamburun ağırlığında sanki hayatı taşırmışçasına dikti gözlerini Eti'nin veda etmek isteyen yüzüne. İkisi de çok çaresizdi. Eti, seviyorum seni dedi, dümdüz, süssüz, içinden çıktığı gibi söylemişti. Sadece Bilge'nin anlayabileceği bir samimiyetti. Bilge cevap vermek istedi, ağzı açıldı. Gözlerinden akan yaşlar suratını ıslatırken sesi çıkmadı. Nasıl çıksındı? Hayatında anlayabildiği, kendi olabildiği tek insandı. Gidiyordu. Bilge konuşamadı. Kendisini daha fazla tutamadı, bıraktı. Yıllar boyunca yediği her darbede kendinden sızmaması için sanki buza dönmüştü yaşlar eridi. İçini doldurup damla damla süzüldüler. Sonra boşaldılar yağmur gibi gözlerinden. Kaybetti, herkes vardı Eti'nin uzağında, o yatakta, annesi. Eti'nin kelimelerinde hayat bulan hayalindeki annesi, Murat. Eti'nin aklıyla yarası nihayet kabuk bağlayan Murat. Can Manay. Eti'nin verdiği değerle değer bulan Can Manay ve kendisi. Eti'nin olduğu kişiyle kendine dönen, kendini gören, bilen Bilge'nin kendi olma hali. Hepsi Eti'nin zayıflamış vücudunun o yastığa bıraktığı ağırlıkla toprağa çekiliyormuşçasına oradaydılar. Bilge konuşmak istedi ama çıkmadı kelimeler. Gözyaşları izin vermedi. Eti elini uzattı. Her damlada kendi sistemini bozarcasına acı çeken Bilge'ye dokunmak istedi. Keşke dedi. Keşke seni daha önce tanısaydı. Keşke onu daha önce sevseydi, sahiplenseydi. Keşke yanında olabilseydi. Bilge bacakların arasına sıkıştırdı, ellerini çıkardı ve etin elini aldı avuçlarına. Acıya gömülmüş mimiklerinde daha önce yıllar boyu olmak için kendini soktuğu her kalıbı kırarken hıçkırıklara kapandı o ele. Gitme diye mırıldandı. Yalvarırım, gitme. Gitme eti. Etinin yumuşak sesi derken Bilge'ye ulaşamadı. Çünkü Bilge aslında hayatla konuşuyordu. Kendi evreninde kapanmış yalvarıyordu. Görünmez olduğu bu dünyada kendisini görebilen tek kişiyi almaması için hayata yalvarıyordu. Daha önce aldığı herkesi unutabilirdi ama eti gitmesindi. Ne etinin teselli eden mırıltılarını duyabildi, ne ıslanan gözlerindeki sevgiyi görebildi, ne de içeri giren Ali'nin orada dikilip kendisini seyrettiğini. Sadece gitme diyebildi Bilge. Herkes gitmişti. Bir tek eti gitmese, herkesin gitmiş olmasına çektiği annesizliğe değerdi. Gitme eti. 14. Ada. Buraya arabanın girmiyor olması ne iğrençti. Berbat bir halde hissediyordu kendini. Midesi bulanmıyor, başı dönmüyordu ama hali berbattı. Telefonunu kapattı Ada. Ne Tugay ne Şadi'ye cevap veriyordu. Deniz'i sormak için Göksel'e ulaşmaksa hayaldi. Varaş'ın kapısı kapalıydı. Zili aradı, yoktu. Duyulsun diye kapıyı yumruklarken kendisine seslenen adam sordu. Kimi arıyorsun? Ada kafasındaki kapuşunun ve gözündeki büyük gözlüklerin ne kadar da tuhaf göründüğünü adamın suratından fark edip cevap verdi. Dün akşam para buldum burada. Onu geri vereceğim. Dün akşam burada olan güvenlikçileri arıyorum. Adam parayı duyunca telefonunu çıkarıp birini aradı. Durumu kısaca anlattı. Kulağında telefon varken bana verin ben ulaştırırım dedi ama Ada bu isteğe cevap bile vermeyince adam kapattı telefonunu. Bekleyin açıyorlar dedi. Kapının açılması, adanın içeriye alınması, gözlüğünün çıkması, kapüşonun inmesi, kim olduğunun karşısındakinin temizlik tarafından hemen anlaşılması da ada tarafından açıklanınca bilinmesi, içeri bakmasına izin verilmesi, arka taraftaki çıkışa ilerlerken hatırlamaya çalışması, Deniz'i gördüğü yerde tuvaletin o kapısının önünde dikilmesi, dikildiği yerden koridorun sonunda çıkış kapısına bakması, Deniz oradaymış gibi hatırlaması, Şadi'nin geriden kendisine seslendiği anı zihninde bulup döndüğünde Deniz'in gidişi, niye peşinden koşmadığını anlamak için çabalaması, bir şey hatırlayamadan beklemesi, her düşüncede, her arayışta bir daha, bir adım daha baktığı o bataklıkta Deniz'i bulmaya çalışmanın imkansızlığını iyice hissettirdi adaya. Hesapladığının tersine kamera da yoktu o bölümde. Kameralardan bakıp hatırladığı şeyin aklının oyunun olup olmadığını öğrenmek için kalkıp gelmişti buraya. Derin bir nefes alıp tuvaleti kullanmak için arkasındaki kapıyı açana kadar bataklığın dibine kapatısı çökmüş gibiydi. Ama açtığı kapı tuvalette değildi. İçinde iki deri koltuğun ve palto asmak için kullanılan üç büyük askılığın bulunduğu bir odaya açılınca kıpırdamasını engelleyen o ağır düşüncelerin bataklığına aniden hafiflediler ve Ada paralize olduğu o duyguyu bataklığın içinden çırpındığını hissetti yanağındaki şişkinliğe dokunurken. Tugay'ı bulduğu yerdi burası. Hafızası hala net değildi ama kendisine atılan tokat zihninin derinlerinden sızıp görüntüye dönüştü ve tokadı o an yeniden yemişçesine sarstı adayı. Tugay'ın kalkan eli ve yanağındaki acı birleşince açtığı kapıyı hemen kapattı bu odada. Ne olduysa hatırlamak istemiyormuşçasına. Döndü koridora. Daha önce Deniz'in durduğu yere baktı. Telefonu çalmasa daha çok orada takılı kalabilirdi ama arayan Tugay'dı.